Ayrım 16. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 211. Osman, sırt üstü yatırdığı yarı baygın kadının karyolası kenarına oturmuştu. Seslendi usullacık. Supi! Hop patron! Bir bardak su getir. Komik Supi, romantik arkadaşına göz kırptı. Suyu nereden getireyim? Ev babamın evi değil ki. Nerede ne var? Demek istedi. Romantik aldırmadı. Kadına müthiş acıyordu. Bu acıma belki de kadının sevgilisine benzemesinden ileri geliyordu. Aşırı kumar düşkünlüğü yüzünden Osman'ın kumarhanesinde babasından kalanları yiyip kumarhane, sonra da Osman'ın beyaz zehir kaçakçılığına burnunu sokmadan önce tanıyıp çılgınca sevdiği Sevda'ya. Sevda, Ayaz Paşalı Sevda. Sevda bunun çok daha genci ama. Bakışı, duruşu, saçları, gözleri. Komik arkadaşının ardı sıra mutfağa gitti. Mutfak kapısında karşılaştılar. Bir bardak suyla dönüyordu o. Romantik arkadaşına bakmadı bile. Suyla patronun yanına gitti. Adam suyu aldı. Yüzü korkudan hala kireç gibi kadına uzattı. Buyurun için, korktunuz. Kadın suyu mahvolmuşçasına aldı, içti. Bardağı iade etti. Mersi. Osman, demek dedi, dostunuz az sonra gelecek, gelecek. Nereye gideceksiniz? Gezmeye. Saat kaçtı? 7'de. Osman bilek saatine baktı. Hiç değilse 4 saat vardı. Çok vakit var daha. Kadın cevap vermedi. Vermedi ama içi içine sığmıyordu. Kalbi neredeyse göğsünü delip fırlayacaktı. Nereye kadar gidecekti bu maceranın sonu acaba? Sonunda kurtulacak mıydı? Yoksa başına hiç hesapta olmayan belalar mı gelecekti? Osman tekrarladı. Sana hiçbir zararımız dokunmayacak, korkma. Polis tarafından kovalanıyoruz. Ele geçersek belki de ipe gideriz. Onun için kaçmak, boyuna kaçmak zorundayız. Aklından karısı, üvey kızı, sonra da İhsan'la kız kardeşi geçti. Dişlerini gıcırdattı. Ah şuradan bir çıksa da onlarla yeniden karşılaşsaydı. İçini çekti. Kalktı, kadının karyolası kenarından pencereye gitti. Camı yavaşça açıp aşağıya kuş bakışı baktı. Oho! Sokak iki başından kesilmiş, apartmanlar teker teker aranıyordu. Camı çabucak kapatıp içeri çekildi. Şakası yoktu işin. Salona çıktı. Bana bakın çocuklar. Romantikle komik yanına geldiler. Sokak iki başından kesilmiş, apartmanlar teker teker aranıyor, dedi. Romantik kireç kesildi. Ne yapacağız patron? Ne yapabileceğini bildiği var mıydı ki? Birden kafasında şimşek çaktı. Mutfağa geçti hızla. Mutfak penceresi. Pencerenin ötesinde içinde bulunduklarının tıpkısı dev apartmanlar. Pencere önünde fazla kalsa karşılardan görülebilirdi. Karnı da bir acıkmıştı ki tel dolaba gitti. Beyaz bir tabak içinde biber dolmaları. Çabuk çabuk atıştırmaya başladı. Bir tas da hoşaf. Onu da dikti. Patron biz? Döndü komik. Sizden bana ne ulan? Öyle mi olduk şimdi usta? Gemisini kurtaran kaptan oğlum. İyi ya, bana göre hava hoş. Osman hemen bozuldu. Ne demek o? Supi, ustayı kızdırmamanın gerekliliğini bilirdi. Şaka ediyorum usta, dedi. Yani aşağıda 2 kata iner, karnımı doyururum demek istedim. Tatsız tatsız güldü. Romantik kapıda dikiliyordu. Apartmanları mı arıyorlar? Evet, dedi patron. Ne yapacağız buraya gelirlerse? O zaman düşünürüz. Çok geç olmaz mı? Birden kadını yalnız bıraktıklarını akıl ederek koştu. Kadın yoktu odada. Sağa sola baktı. Sonunda kat kapısının arak olduğuna dikkat ederek dehşetle koştu, kapıyı kapattı. Ardından da sıkı sıkıya sürgüledi. Kara suratı mosmor olmuştu. Şimdi hapı yuttuk, dedi. İşte şimdi yuttuk hapı çocuklar. Gerçekten de işin şakası kalmamıştı. Ne yapacağız usta? Herkes başının çaresine bakacak. Çok geçmeden derinlerden hareket eden bir asansör homurtusunun yukarılara doğru yükseldiği duyulmaya, yükseldikçe de ses yakınlaşıp güçlenmeye başladı. Geliyorlar, dedi romantik. Komik de işin şakası olmadığını anlamıştı. Ne yapacağız patron? Osman kararıp kararıp morarıyor, arada grileşiyordu. Bilmiyordu ki ne yapacaklarını. Kapının zili çalmaya başladı. Sesi ürpertiler içinde dinlediler. Zil üst üste birkaç kez çalındı. Boş katta uzun yankılar yaptı. Sonra dik, kalın, sert bir ses, komiserin sesi. Açın kapıyı. Kurtulmanıza imkan yok. Teslim olun. Hakkınız da hayırlı olabilir. Karşılık vermediler. Vermediler ama romantiğin daha şimdiden dizlerinin bağı çözülmüştü, titriyordu. Komik de unutmuştu komikliğini. Kapıyı açsalar da, açmasalar da yanmışlardı. Kurtuluş yoktu. Dışarıdaki amir ses tekrarladı. Kurtuluş ümidiniz yok, teslim olun. Osman, iki arkadaşının herhangi bir çözülme ya da ihanetini önlemek için onları boyunlarından tuttu. Kadının yatak odasına sokup kapıyı üzerlerine çekti. Kilitleyecekti ki anahtar yoktu kapının üstünde. İki kafadar neredeyse ağlayacaklardı. Nedir bu başımıza gelenler? Romantik kara kara düşünüyordu mavi gözleriyle. Beni kumara hep sen alıştırdın. Hadi be sen de. Ben niye alıştıracakmışım? Sen alıştırdın tabii. Kumara alışmasaydım Osman'ın batakhanesini nereden bilecektim? Bilmeyince de kumarbaz olamazdım. Anamla babamla aramız açılmaz, beni evlatlıktan reddetmezlerdi. Çocuk değildin ya, açsaydın gözünü. Beyaz zehir satıcılığına ya, ona da sen. Kızla konuşur, mangal uçlanırken iyiydi değil mi? Beni alıştırdın, ondan sonra komik bir küfür savurdu. Romantik karşılık verdi. Bana mı sövüyorsun, sana sövüyorum. Yumruk yumruğa bir kavga başlamıştı ki Osman içeriye hışımla girdi. Nedir bu rezalet ulan, serseriler? Bir ona bir ötekine ağız burun kan içinde birer kenara yuvarlandılar. Patron kocaman simsiyah tabancasını çekip bana bakın dedi. Zaten sonunuz ölüm. İyisi mi kesin çenenizi, namussuzun birer kurşunda. Sinip birer kenarda sessiz beklediler. Fakat ikisinin de burunları kanıyordu. Ne yapacaklardı şimdi? Patrona gelince, havanın kararmasını bekliyordu. Hava kararınca mutfak balkonundaki dam merdiveninden faydalanarak çatıya çıkacak, çatıdan öteki apartmanlara geçip kurtulmanın yolunu arayacaktı. Dışarıya kalabalık bir komşular yaygarası birikmişti. Vay anasını be! Demek kadıncağızı tabancayla tehdit ettiler. Ne olacak şimdi? Kapıyı madem açmıyorlar, polis kırsın birader. Polis hala işi tatlılıkla, tereyağından kıl çeker gibi çözümlemek istediğinden boyuna mesaj üstüne mesaj gönderiyorlardı. Açın kapıyı, hiçbir yere kaçamazsınız, her taraf tutulmuştur. Silah kullanmaya kalkmayın, mahvolursunuz. İçeride koyu, kopkoyu bir sessizlik. Katına tecavüz edilip sonra da kaçan kadınsa hala baygınlık geçiriyordu en alt kattaki kapıcının odasında. Mahalleli kadınlar başına toplanmış, boyuna soruyorlardı. Demek kapının zilini çalıp beklemişler, ellerinde tabancalar varmış. Kuru bir kadın yanındaki şişmana bir sır verircesine, herifler bir şey yapmamışlar mı acaba diye sordu. Şişman kadın gülüverdi. Benim de aklıma gelmedi değil hani. Gözü kanlı katiller kızın boş bırakırlar mı? Başkalarının da aklından geçiyordu bu. Sormuyorlardı ama bakışlarından belliydi. Zayıf kadınla şişmanın usul usul konuşmaları hemen başkalarının antenlerini de geri verdi. Ne konuşuyorlardı? Yaklaştılar. Berikelerin susuşu büsbütün meraklarını kurcaladı. Bizden gizli mi? Zayıf kadın. Ne? Gözlüklü, iri yarı bir kadındı sonradan gelen. Yanında da ufak tefek iki kadın daha. Konuştuklarınız, dedi gözlüklü. Şişman kesti attı. Biz bir şey konuşmuyorduk ki. Evet konuşuyordunuz. Bilmiyor muyuz sanki? İki kadın bakıştılar. Zayıf, deli mi ne? Dedi. Gözlüklü kızdı. Deli sensin. Deli senin gibi olur. Elin karısının ardından ne atıp tutuyorsunuz? Sizin başınıza gelse başka türlü mü yapardınız? Zayıf kadın çevresine bakındı. Yardımcı aradı adeta. Gözlüklü şişman kadından korkmuştu birden. Yeke yek kalsalar da saç saça baş başa dövüşseler mümkün değil başa çıkamazdı. Çaresiz ağzını topla hanım dedi. Sen bizim namusumuzla oynayamazsın anladın mı? Sen bizim namusumuzla sözleri oradaki kadınların hemen antenlerini gerdi. Kulak kabarttılar. Ne olmuş, ne olmuş? Zayıf kadın kendini arka değil, arkalar buluvermişti. Hiç, dedi. Tekrarlasana demin söylediklerini. Gözlüklü de bir şeyler seziyordu ama kabadayılıktan vazgeçmezdi. Senden mi korkacağım? Korkmuyorsan söyle, söylerim. Söylesene sıkı mı? Kanına dokundu. Sıkı, tabii. Kendin sanma herkesi. Bana ne olmuş? Ne olmuşsa olmuş. Allah yardımcısı olsun kocanın. Sen benim kocamı ağzına alacak. Pis kocanı ne diye ağzıma alacakmışım? Pis sensin. Senin Ebu Ceddin, sülalen. Üstüne yürüdü. Zayıf kadın baktı ki işler tatsızlaştı. Gözlüklü kadın sıkı geliyor. En kuvvetli silahını kullanıverdi. Utanmaz arlanmaz seni. Sen bize buradaki kadınlara o... diyemezsin. Herkes bu dünyada namus için yaşıyor. Parmaklarımı ağzına taktığım gibi salaş pur, yırtarcasına yırtıveririm. Kadınlar kalabalığında bir duraklama oldu. Ne? Onlara o mu demiş? O demiş ha? Birden bir saldırış. Gözlüklü kadının gözlüğü önce havada uçtu, sonra çığlıklar, yerde yuvarlanmalar, küfürler. Gangsterlerin saldırısına uğrayan yarı baygın kadın bile kendine gelmiş, kalkıp oturuvermişti. Ne oluyor Allah aşkına? Kıyametler kopuyordu. Önce gözlüklü kadına hep birlikte saldıranlar, şimdi ikiye ayrılmış. Neden, niçin olduğu belirsiz bir kavgaya tutuşmuşlardı ki, dışarıda çocukların şimşek gibi çakmaya başlayan haykırışları. Kaçıyor, kaçıyor, gangster kaçıyor, dama çıktı. Polis, komiser amca kaçıyor. Arap Osman gerçekten de apartmanın en üst katına çıkmış, bitişik apartmana geçerken az kalsın aşağıya uçma tehlikesi geçirmişti. Çocukların birden parlayan yaygarasını bir an duydu, sonra bitişik apartmanın damına atladı. Bir an soluk soluğa durdu, çevreyi gözden geçirdi. Öteki apartmana da geçebilirdi. Hiç beklemeden aklına geleni yaptı. Ok yaydan fırlamıştı. Nasıl olsa ömrünün bundan sonrası ölüme çıkacak, yaşaması bitecekti. O halde ha hapise girerek bitmiş, ha polis kurşunuyla, ha da ayağa kayarak apartmanın tepesinden sokağın parke taşları döşeli üzerinde bitmişti. Bir anda birkaç apartmanın damından geçip en sona geldi. Artık bitişik bir apartman yoktu. Elinde tabanca sine sine rastgele bir merdivene indi. Toz içinde bir tavan arasıydı burası. Bir zaman kalabilirdi burada ama hayır, tehlikeliydi. Çocuklar görmüşlerdi apartman damına çıktığını, bağırmaya başlamışlardı. Polisin elbette haberi olacak, damdan dama geçtiği tespit edilecekti. Şu halde gene ani bir kararla tozlu tavan arasını terk ederek yeni bir merdivene indi. Bir sandık odasıydı burası, dışarıya kulak verdi. Ses seda yoktu. Evde kimseler yok muydu acaba? Kapıyı usulacık açtı, gene kulak verdi. Hiç kimseler yoktu. Ayaklarının uçlarına basarak salona süzüldü. Elinde tabanca, safi kulak kesilmiş, salonun ortasında durdu. Çevreyi dinledi. Kimseler yoktu evde. Yerlerde ağır halılar, duvarlarda natürmort levhalar, ağır ceviz konsol, kanepe, koltuklar. İndirilmiş, pahalı cinsten tül perdeleriyle kat zengin birinin katıydı besbelli. Ama bütün bunları düşünecek zaman değildi. Ne yapıp yapıp hemen kaçmalı, kurtulmalıydı. Pencereye gitti. Tül perde ardından sokağa baktı. Sokak tutulmuştu tahmin ettiği gibi. Polisler, halk, çocuklar heyecanla koşuşuyor, galiba apartmanlar aranıyordu. Ne yapacaktı? Aklından elinde olmayarak karısı, kızı, İhsan ve Nuran hızla geçti. Bunun böyle olacağını esasen tahmin ediyordu ama Reşat'ın yüzünden değil. Macera düşkünü üvey kızının bir gün iliğine tak deyip polise haber vermesinden. Mesele ise bambaşka yerden patlak vermişti. O Reşat itini oldu bitti sevmezdi. Sevmeyişi kadına kıza fazla düşkün olmasından. İnsan onun kadar eline eteğine pis olmamalıydı. İşte böyle günün birinde hiç hesapta yokken insanın ayaklarına dolaşırdı kadın etekleri. İçini çekti. Elinin bir hareketiyle düşüncelerini sanki kafasından attı. Öyle ya, bunları düşünecek zaman mıydı? Tüymeliydi. Şimdi. Tüymeliydi ama nereden, nasıl? Bir an burada bu sahipleri belki de gezmede olan apartmanda kalsa, sahipleri gelince de tavan arasına saklansa ya da sahiplerini tabanca tehdidiyle kat kapısında bir kurcalanma. Hemen tam zamanında bir kenara gizleniverdi. Çünkü kat kapısı alelacele açılmış, küçük bir oğlan çocuğuyla genç bir kadın içeri girip kapılarını kapayıvermişlerdi. İkisi de heyecan içindeydi. 7-8 yaşlarında gösteren çocuk, kara kaş, kara gözlü, cıvıl cıvıl bir şeydi. Hırsız dışarıda kaldı değil mi anneciğim? Annesi soluk soluğa yatak odasına geçip soyunmaya başladı. Balık etinde genç, güzel bir kadındı. Önce üstünü başını soyunup kombinezonla kaldı. Sonra kombinezonu da attı. Koltuk altlarının terini uzun uzun kuruladı. Ayna karşısında yapıyordu bu işi. Osman, kadını tam karşıya rastlayan aynada görüyor, aklı başından gidiyordu. Çocuksa boyuna soruyordu. Polis amcalar niye kovalıyorlar hırsızı anneciğim? Olgun kadın tahrik edici sesiyle karşılık veriyordu. Kim bilir nerelerden ne çalmıştır da. Nasıl çalmış? Sahibin haberi olmadan. Nasıl? Usullacık eve girer, çalar. Kapıdan mı girer? Hayır. Nereden girer ya? Şimdiye kadar hırsızlık yapmadık ki bileyim yavrum. Uzunca bir sessizlikten sonra oğlan gene sordu ama çekine çekine. Anne, efendim yavrum, korkuyorum. Niye? Ne bileyim ben, korkacak bir şey yok. Ya bizim evimize de girerse? Osman kadının aynadaki çıplak hayaline dalmıştı. Kadının da birden tuhaf bir korkuya kapıldığını, çevresini kollayışından anlamıştı. Ha anne, girmez, giremez. Ya girerse? Giremez yavrum, bizim katta girilecek yer yok. İçine de kurt düşmüştü. Birden dam kapısının açık olduğunu hatırladı. Bunu gittiği ahbapta da hatırlamıştı. Her zaman dam kapısını sıkı sıkı kapatırken bugün nasılsa unutmuştu işte. Çocuk hatırlatınca arkasına gündelik bazen sabahlığını geçirip odadan çıktı. Ardında oğlu dam kapısını kapamaya gittiler ama birden hayret. Neredeyse kalbi sökülecekti korkudan. Polisler. Affedersiniz hanımefendi, bir adam arıyoruz. Damdan dama kaçtığını haber aldık. Çok tehlikeli bir insan. Müsaade ederseniz sizin evi arayalım. Genç kadın sapsarı kesilerek bizde olamaz dedi. Ne biliyorsunuz? Az önce gezmeden geldim oğlumla. Damdan girip saklanamaz mı bir yere? Çocuk annesinin hemen birkaç basamak altında büyümüş gözlerle eli tabancalı polise bakıyor, korkmuyordu. Polisti o. O yalnız hırsızlarla katillerden korkardı. Annesi, isterseniz arayın ama, dedi, bizim eve girmiş olmasına ihtimal vermem. Osman gizlendiği yerden bunları duymuş, tabancasını kılıfa sokup, kat kapısını açarak dışarı sızmıştı ki, aşağı katların merdivenlerini koşarak çıkmakta olan kabaralı ayak sesleri işitti. Artık geri dönemezdi. Tam anlamıyla iki ateş arasında kalmıştı. Hatta o kadar ki tabancasını çekip sağa sola patlatarak kendine yol açmayı bile düşünmedi değildi. Ama hayır, tabancaya vakit vardı, kapıyı usulacık çekip merdiveni ağır ağır inerken koşarak çıkmakta olan polislere orta katlardan birinde rastladı, durdu. Bir bey, bir beyefendi haliyle hayrola evlatlar dedi. Tesadüf koşarak çıkmakta olan polislerden ikisi de çok gençti, durakladılar. Kaçak birini arıyoruz efendim. Sözde şaştı. Burada mı? Bu apartmanda mı? Evet. Dudak büktü. Çok tuhaf. Polislerin geçirecek vakitleri yoktu. Osman kendini ağırbaşlı bir beyefendi hali vererek en alt kata indi. Durdu. Kapıda, tam kapıda bir adam dikiliyordu. Arkası dönük. Kapıcı olabilirdi. Kapıcı olabileceğine göre yabancı birinin apartmandan çıkışı dikkatini çekebilirdi. Geri dönemeyeceğine göre bütün kozlarını oynamalı, içinden çıkılmaz hale düşünce de tabancasını kullanmalıydı. Zaten kapıcı da arkasında ayak sesleri işitip dönmüştü. Tetikte kurt kapıcı bu hiç tanımadığı adamın beyefendi havasından kurtulup sordu. Kimsin? Dışarı çıkmak yasak. Durdu. Son derece soğukkanlı. Niçin? Dedi. Emir böyle. Tuhaf. Tuhaf muaf. Emir emir. Hem sizi tanımıyorum. Kimsiniz? İşler sarpa sarıyordu. Gene de koca apartmana gelen giden herkesi nasıl tanırsın sen, dedi. Ben tanırım. Ben seni bu apartmanda hiç görmedim. Hangi kattan çıktın cevap ver. Kapıda bir birikme. Aksi gibi kapıcının karısı da bodrum kattan başını uzatmıştı. Öyle ya, hangi kattan çıkmıştı? Cevap veremezdi. Tek bir hata kalmıştı. Ya yedirir ya da hayvan diye bağırdı. Benimle bu şekilde nasıl konuşabiliyorsun? Beynini parçalarım senin. Kapıcı da, karısı da, kapıdakiler de tokat yemişçesine şaşaladılar. Hatta kurnaz kapıcı bir an adam akıllı çözüldü. Kızma beyefendi emir, ne yapayım? Ben de bir emir kuluyum. Kimseyi içeri dışarı bırakma dediler. Sen askerlik yapmadın mı? Er olarak yapmıştı ama karıştırmaması gerekti. Yaptım diye bağırdı. Senin gibi er olarak değil, subay olarak. Bana soru soracak, beni durduracak, bana amir, memur, emir üzerine ders verecek durumda değilsin. Çekil kenara. Kapıcı ezilmişti. Emre uyarak kenara çekildi. Kapıdakiler de azametle çıkmadan önce kim olduğumu az sonra karakolda öğrenirsiniz dedi. Apartmanı arayanlara söylersin. Beyefendi karakola gitti dersin. Anladın mı? Kapıcı üstelik selamda durdu. Baş üstüne beyefendi. Çıktı. Çıkmasıyla yumruk yemişçesine sarsıldı. İki polis ilk girdikleri apartmanda bıraktığı romantikle komiğin bileklerine kelepçe geçirmiş getiriyorlardı. Herhalde yakın karakola götürüyor olmalıydılar. Komikle romantik de birden görmüşlerdi patronlarını. Durakladılar. Hatta komik dirseğiyle romantik arkadaşını dürttü. Polislerden biri gördü bunu. Ne o? Ne var? Osman işlerinin gene karışmak üzere olduğunu anlayınca bir dakika dedi. Durdular. Osman, karakola mı götürüyorsunuz diye sordu. Komik, elinde olmayarak kıkırtıyla gülüverince polisler şüphelenerek niçin sordun dediler. Osman her şeyin kaybolmak üzere olduğunu hissediyordu. Vazifem olmasa sormam dedi. Polisler bakıştılar. Sonra kara kaş, kara gözlüsü toparlanarak kimsiniz? Gidin karakola geleceğim. O zaman öğrenirsiniz kim olduğumu. Apartmandan o sıra komiserle polisler topluca çıkmasa, kapıcı da komisere bir şeyler fısıldamasaydı, Osman belki de gene arabasını yürütürdü ama talihsizlik, komiser adam akıllı şüphelenerek yanına geldi. Kimsiniz? Karakolda öğrenirsiniz. Kimliğiniz? Karakolda dedim ya. Komiser öteki polislere bir işaret, polisler hemen sağına soluna geçiriverdiler. Paça bağlanıyordu. Ne yapacaktı? Ne yapması gerekti? Hele komikle romantiği muhafaza altına almış polislerden biri de yanına gelip kulağına komikten ötürü gülüverdiğini söyleyince Osman'ın bütün iradesi eridi ve ani bir atakla havaya tabanca sıkarak kaçmaya başladı. Bir anlık panikten sonra polislerle komiser de tabancalarını çekip koşmaya başladılar. Derken bir kalabalık. Gittikçe büyüyen, çığ gibi büyüyen bir kalabalığın 50 metre önünde Osman, elinde tabanca, bacaklarının bütün gücüyle kaçıyordu. Nefes nefeseydi. Polisler, komiser, halk ise canını dişine takmıştı. Kaçma, kovalama bir hayli sürdü. Bir sokak, bir sokak daha. Osman kapısı açık bir evden içeri rastgele daldı ve tabancasını doğrultup kalabalık evi tehdide başladı. Gık derseniz hepinizi öldürürüm. Bir odanın içindeydi. Dışarısı bekçi, polis, çoluk, çocukla dolu vermiş, her kafadan bir ses çıkıyor, sesler açık pencereden eve doluyordu. Vay anasını be! Ulan amma da kaçtı ha! Ne olacak şimdi? Komiser tabancasının kabzasıyla kapıyı hızlı hızlı çalıyor, boyuna teslim ol Osman diyordu. Teslim olmaktan başka çaren yok. Elinde tabanca pencereye geldi. Olmayacağım. Olacaksın Osman, hiçbir yere kaçamazsın. Tam bu sırada aldatılan apartman kapıcısı Hinoğlu Hin dedi. İnek. Osman gülüverdi. İnek olsam senin gibi kül yutardım. Göreceğin ama az sonra ananın. Höst. Höst sana. Babana höst hayvan. Gelirsem gösteririm ama. Osman için nasıl olsa kayıptı. Tabancasını doğrultup kapıcıya bir el ateş edecekti ki daha önce patlayan bir tabanca komiserin tabancası kapıcıya kalkan tabancalı eli vurdu. Osman'ın elinden tabancası fırlamış, kan içinde kalıveren elini sol eliyle tutarak pencere önüne yuvarlanmıştı. Ev halkının dehşet saçan bakışları önünde debeleniyordu. Anam, yandım anam, doğurmaz olaydım. Çok geçmeden komiser, polisler, bir kısım halk odayı doldurdu. Tabanca fırladığı yerden alınmış, Osman zararsız hale getirilivermişti. Sol eliyle yaralı elini kanlar içinde kavramış, kıvranmakta olan Osman'ın yanına sokulan apartman kapıcısı, "Nasıl?" diyordu. "Halin mi iyi, dirliğin mi?" Bir hafta sonra Nermin'le İhsan, hayallerinde yaşattıkları kırmızı kiremitli evi gerçekleştirmek için planlar kurarlarken bir gazeteci çocuk yaygarayla yanlarından geçti. Yazıyor, cinayeti yazıyor. Dostunu bir kurşunla vuran hanımefendiyi yazıyor. Sirkecideydiler. Eve gitmek için dolmuş bekliyorlardı. Nermin güldü. Alsana bir gazete. İhsan da güldü. Cinayet işleyen hanımefendiyi mi öğreneceksin? Çok merak ettim. İhsan bir gazete aldı. Baktı ve gördüğü resimle irkildi. Ne? Nermin de heyecanlanmıştı. İhsan soğuk soğuk terlemeye başladı ama gene de haberi çabucak okuyuverdi. Yaşlı müteahhitin karısı aniden rast getirdiği şoför Reşat'ı postaneden çıkarken tabanca kurşunuyla vurup öldürmüş. Nermin gazeteyi çekti aldı. Kim bu kadın Allah aşkına? İhsan cevap vermedi. Mendilini çıkardı, terini silmeye başladı. Nuransa Nermin'in annesine tutunmuş, gazeteye dehşetle bakıyordu. 1966. Kitabın sonu. 25 Şubat 2014, sayfa 226.